Kilisemizin doğumu kutlu olsun. Aksi halde burada olmazdık değil mi? Bakın, çok iyi bilinen bir bölüm. Bu dönemde zaman zaman paylaştığım bir bölüm. Habercilerin işleri ya da elçilerin işleri ikinci bölüm. Şimdi Luka ikinci bölüme baktığımız zaman orada ne görüyoruz? Rabbimizin Betlehem kasabasında doğumunu görüyoruz değil mi? Luka ikinci bölümde. Neden? Biz günahkarları kurtarmak için Rabbimiz Betlehem kasabasında doğması gerekiyordu. Ama habercilerin işleri ikinci bölüme baktığımız zaman orada da bir doğumun gerçekleştiğini görüyoruz. Pentekost günü olarak da ifade edilen kilisenin doğumu. Onun için bugün sizi oraya götürmek istiyorum sevgili kardeşler. Ağırlıklı olarak da ilk dört ayete bakacağız. İkinci bölümün ilk dört ayetine bakacağız ama oradaki durumu anlayabilmek için, daha iyi anlayabilmek için tabii ki ilk 13 ayeti okumamız gerekiyor. İlk 13 ayeti isterseniz okuyalım. Bir kardeş onu okusun lütfen. Ve sonrasında oradaki içeriği birlikte anlamaya çalışalım. Bakın çok geniş bir konu. O nedenle çok geniş bir konu olmuş olduğu için şimdiden söyleyeyim. İki parça ancak yapmak mümkün olacak. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ederek konumuzu tamamlamış olacağız. İlk 13 ayeti bir kardeş okusun lütfen.
Pentekost günü geldiğinde bütün imanlar bir arada bulunuyordu. Ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanların hepsi kutsal ruhla doldular. Ruhun onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar. O sırada Yeruşalim'de dünyanın her ülkesinden gelmiş dinler Yahudiler bulunuyordu. Sesin duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplandı. Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyunca şaşakaldı. Hayret ve şaşkınlık içinde bakın bu konuşanların hepsi Celileli değil mi diye sordular. Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilini işitiyor? Aramızda Partlar, Medler, Elamlılar var. Mezopotamya'da, Yahudiye ve Kapadokya'da, Pontus ve Asya ilinde, Frigya ve Pamfilya'da, Mısır ve Libya'nın Kirene'ye yakın bölgelerinde yaşayanlar var. Hem Yahudi, hem Yahudiliğe dönen Romalı konuklar, Giritliler ve Araplar var aramızda. Ama her birimiz Tanrı'nın büyük işlerinin kendi dilimizde konuşulduğunu işitiyoruz. Hepsi hayret ve şaşkınlık içinde birbirlerine bunun anlamı ne diye sordular. Başkalarıysa bunlar taze şarabı fazla kaçırmış diye alay ettiler.
Ne kadar ilginç değil mi? Kutsal ruhla doluluğu aslında Pavlos da Efes'e yazılan mektupta şarapla sarhoş olmayın, ruhla dolu olun diyor değil mi? Yani alkol nasıl ki bizi etkisi altına alıp bizi yönlendiriyorsa, Japonların dediği gibi alkol içiyorsunuz ama bir süre sonra alkol sizi içmeye başlıyor diyor. Yani alkol bizi içmeye başladığında, alkolün yönetimi altına girdiğimizde ne yapıyoruz? Alkol bizi yönetiyor. Ama ne kadar güzel örnek. Alkol nasıl yönetiyorsa kutsal ruhla dolduğun zaman da, yani onun yönetimi altına girdiğinde, kutsal ruhun yönetimi altına girdiğinde ne yapıyor kutsal ruh? Seni yönlendirmeye başlıyor. Ama aradaki fark ne? Biri alkol pislikleri, çirkinlikleri ortaya koyuyor. Ama ruhla dolmak esenliğin, sevincin, değil mi? Coşkunun simgesi. Şimdi hatırlayın, aşağı yukarı 7 hafta önce Rabbimizin ölümden görkemle dirilişini, Nisan 17'de değil mi? Görkemle dirilişini büyük bir coşkuyla tüm kiliseler kutladı. Doğru mu? Sonra ne oldu? Rabbimiz dirildi. Dirildikten sonra 40 gün boyunca öğrencilerle beraber oldu. Doğru mu? Doğru. Ve 40 günün sonundaki geçtiğimiz hafta Perşembe günü, değil mi? Himmelfahrt dediğimiz olayı kutladık. Doğru mu? Yani Rabbimizin göğe yükselişi. Perşembe günü, 40 günün sonunda. 10 gün geçti, yani bugün Rabbimizin vaat etmiş olduğu kutsal ruhun gelişiyle Pentekost gününü kutluyoruz. Doğru mu? Şimdi Rabbimiz göğe alınırken öğrencilere bir şey vaat etti. Bu çok önemli. Onu okumadan geçmek istemiyorum. Ve vaat etmiş olduğu bu söz onların aslında sevinç içerisinde Yeruşalim'e geri dönmelerini sağladı. Neydi bu vaat? Açın lütfen Elçilerin İşleri 1. bölüm 4 ve 5. ayetler. Oraya baktığımız zaman Habercilerin İşleri ya da Elçilerin İşleri 1. bölüm 4 ve 5. ayetlerde ne okuyoruz?
Kendileriyle birlikteyken onlara şu buyruğu vermişti. Yeruşalim'den ayrılmayın. Babanın verdiği ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. Şöyle ki Yahya suyla vaftiz etti ama sizler birkaç güne kadar kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz.
Bakın bu vaadi söyledi mi? Kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. Gerçeğiyle ne yaptı? Onları teselli etti. Bu umutla bu 10 günü yani kutsal ruh gelene kadar o 10 günü bu umutla yaşadılar öğrenciler. Bunun sevinciyle bir kurtarıcı, bir tesellici gelecek, kutsal ruh gelecek, bizi güçlendirecek ve hizmetimizin sağlıklı bir şekilde devamını sağlayacak. Bu bir umut mu değil mi? Bu sevinçle, büyük bir heyecanla beklediler. Ve vaat nerede gerçekleşiyor? Rabbin söylediği bu vaat nerede gerçekleşiyor? Yeruşalim'de gerçekleşiyor. Bakın hem kutsal ruhun gelişi hem de Rabbimizin gelirdiği yer aynı yer değil mi? Yeruşalim. Çok ilginç. Ve bakıyoruz öğrenciler İsa'yı terk ettikleri yer yine Yeruşalim. Çarmıha çakılırken. Doğru mu? Ama ilginç olan şey güçle dolarak etkin bir şekilde kutsal ruhun gücüyle tanıklık verdikleri o kaçan öğrenciler cesaretle tanıklık verdikleri yine Yeruşalim. Görebiliyor musunuz? Yani terk ettikleri yerde aynı cesaretle bu sefer tam tersine cesaretle kurtuluş haberini insanlara anlatıyor bu insanlar. Bu bence bana göre kayda değer nitelikte. Hepsinin aynı yerde olmuş olması sevgili kardeşler. Şimdi bu kişiler kutsal ruh vaadini alıp sevinç içerisinde Kudüs'e döndükten 10 gün sonra yani 50. gün olarak ifade edilen bu Pentekost günü yani bugün vaat edilmiş olan kutsal ruh gelerek ilk kilisenin doğumunu gerçekleştirmiş oldu. İlk kilisenin doğumunu gerçekleştirmiş oldu. Ve şöyle okumuştuk ilk ayette. Habercilerin İşleri 2. bölümün ilk ayeti. Ne diyordu? Pentekost günü geldiğinde bakın bana göre bu çok önemli bir ayet değerli kardeşler. Çünkü bugün günümüzde birçok karışıklığa neden olan bazı söylemler var. Hatta bir takım kiliselerin ortaya çıkmasının nedeni de bundan kaynaklanıyor. Aslında burada o kadar açık, o kadar net ki Pentekost günü geldiğinde bütün imanlılar, bakın bu çok önemli bir ifade. Bazı imanlar değil, imanların bazılarına değil, kutsal bazılarına inmedi. Bakın bütün imanlılar diyor. Bütün imanlar bir arada bulunuyordu. Yani Pentekost günü tamamlandığında öyle diyebiliriz. Plero dedikleri Yunanca'daki söz tamamlandığında yerine geldiğinde Mesih bağlıları ben bazen bu ifadeyi kullanıyorum. Mesih bağlıları sözünü çünkü bana göre doğru bir ifade. Çünkü imanlı demek hani bir kere burada ifade etmiştim bağlanmakla bağlantılı. Değil mi? Bel bağlamak demek pisti sözü. Bel bağlamaktan geliyor. Bel bağlamış olanlar, Mesih bağlıları. Anlatabiliyor muyum? Mesih bağlıları hepsi bir arada aynı yerde olduklarını gösteriyor. Demek ki bu şu gerçeğin altını bize çiziyor değerli kardeşler. Kutsal Ruh geldiğinde seçilmiş olan birkaç kişinin üzerine inmedi. Bakın, bütün orada bulunan bütün imanların üzerine indi. Yani değerli kardeşler, bu neyi gösteriyor? Kutsal Ruh indiğinde bütün imanları vaftiz ederek Rabbin kilisesine kattı. Doğru mu? Demek ki Kutsal Ruh'un vaftizi ne zaman gerçekleşiyor? İlk Kutsal Ruh'un gelişiyle. Doğru mu? Biz iman ettiğimizde Kutsal Ruh gelip yürekte konut kurmuyor mu? Bu neyin ifadesi? Yeniden doğmuş olduğumuzun ve Kutsal Ruh'la vaftiz olup o bedene, kiliseye, Rabbin bedenine bağlandığımızın gerçek anlamda açıklanışı değerli kardeşler. Burada bunu net bir şekilde görmüş oluyoruz. Demek ki Pentekost günü geldiğinde bütün imanlar bir arada bulunuyordu. Yani bir araya toplanmış olan bütün Mesih bağlarının hepsinin üzerine geldi. Bakın bunu özellikle tekrar tekrar vurguluyorum, yanlış anlaşılmalar olmuş olduğu için. Çünkü bazıları diyor, değerli kardeşler, imanlı, imanlıya diyor, imanlıyım diyor. Ne zaman iman ettin? İşte şu gün iman ettim, şu tarihte iman ettim, şu yılda iman ettim. Peki Kutsal Ruh'la vaftiz oldun mu diyor. Değerli kardeşler, peki Kutsal Ruh'un vaftizi sanki ayrı bir şey mi? Kutsal Ruh'un vaftizi ne zaman gerçekleşiyor? Derinlere gireceğiz yavaş yavaş. Kutsal Ruh'un vaftizi, ben İsa Mesih'e iman ettiğimde, iman eder etmez yeniden doğuşumu sağlayan ve beni Rabbin kilisesine bağlayan Kutsal Ruh'un vaftizi gerçekleşmiş oluyor değerli kardeşler. Onun için bakın, burada herhangi bir kardeşin gel Kutsal Ruh, gel Kutsal Ruh, gel Kutsal Ruh diye bir dua var mı? Yok. Peki bu Kutsal Ruh niye geliyor? Birinci bölüm, Elçinin İşleri birinci bölümde, beşinci ayette ne diyor? Rab orada bir vaat, vaatte bulunuyor değil mi? Hangi vaatte bulunuyor beşinci ayet?
Şöyle ki Yahya suyla vaftiz etti ama sizler birkaç güne kadar Kutsal Ruh'la vaftiz edileceksiniz.
Ha, Kutsal Ruh neden geliyor? Rabbimizin vaadinin gerçekleştiğini gösteriyor bu. Yani benim kalkıp bazı kişiler hala bugün günümüzde çok üzülerek söylüyorum değerli kardeşler. Dua ederken gel Kutsal Ruh doldur beni. Böyle bir şey yok. Kutsal Ruh burada. Doğru mu? İman eder etmez konut kurdu mu? Kurdu. Ben ne yapabilirim? Tek bir şey yapabilirim. Kutsal Ruh'a izin verebilirim ki Kutsal Ruh beni el altına alsın ve beni yönetsin. Doğru mu Hatice? Bu kadar basit. Yani Kutsal Ruh'la dolmak demek, Kutsal Ruh'un yönetimi altına girmek demektir. Yani onun yönetiminde adımlarını atmak demektir. Bakın, Kutsal Ruh'un vaftizi bir kez oluyor. Ama doluluk kerelerce olabilir. Ayırın birbirinden. İman eder etmez Kutsal Ruh'un vaftizi gerçekleşiyor. Rabbin bedenine üye oluyorum. Onun bir parçası oluyorum. Doğru mu? Ama ben Kutsal Ruh'u eli altında olmadığım dönemler var. Değil mi? Yani dünyaya döndüğüm dönemler oluyor. Doğru mu? Ama bambaşka işlerle uğraşıyoruz. Bambaşka şeyler yapıyoruz. Ama Kutsal Ruh'la dolmak istiyorsan geriye dönüp tövbe edip, değil mi, günahından, gittiğin yoldan vazgeçmen gerekiyor ki Kutsal Ruh'un yönetimi altına girmen gerekiyor ki seni yönetsin. gitmen gereken ya da olman gereken noktaya gelmeni sağlasın. Şimdi ben burada biraz geçmişe götürmek istiyorum sizleri. Yani olayı biraz daha net bir şekilde anlamanız açısından. Şimdi İsrailoğulları yani Yahudiler yılda 3 kez 3 ayrı bayramı kutlamak için Yeruşalim'e geliyorlardı. O bayramların ne olduğunu kutsal kitapta çok net bir şekilde okuyoruz. Açalım eski tercümede Tesniye, yeni tercümesi Yasanın Tekrarı kitabına açalım 16. bölümü. 16. bölümün 16. ayeti. Orada harika bir şekilde sıralanıyor. Okuyabilir misin? Ulan bir kardeş okusun.
Bütün erkeklerimiz yılda 3 kez mayasız ekmek bayramında, haftalar bayramında ve çardak bayramında.
Bak 3 bayram var. Mayasız ekmek bayramı, haftalar bayramı ve çadır ya da çardak bayramı. Bunları açıklayacağız küçük küçük. Evet.
Tanrınız Rabbin önünde bulunmak üzere onun seçeceği yere gitmeli.
Bakın çok açık ve net değil mi? Şimdi bu 3 bayramı kutlamak için Yahudi erkekler Yeruşalim'e yılda 3 kez gelmeleri gerekiyordu. Mayasız ekmek bayramı ki diğer adıyla mayasız ekmek bayramı fısıh bayramı değil mi diyebiliriz birincisi. Bu neyin kutlamasıydı? Biliyorsunuz İsrail oğulları Yahudiler 400 yıllık bir köleliği var. Mısır köleliği altındaydılar. Doğru mu? Musa aracılığıyla Mısır'ın köleliğinden kurtuldu mu bunlar? İşte bu kurtuluşu anmak için Mısır'dan kölelikten kurtulmuş olmanın sevincini yaşamak için yılda bir kez onu kutlamak için bir araya geliyorlardı. Şimdi yeni antlaşmada Pentekost bayramı ama eski antlaşmada haftalar bayramı. Anlatabiliyor muyum? Yeni antlaşmada Pentekost, eski antlaşmada haftalar bayramı olarak geçen kutlamaya gelince değerli kardeşler, bunun hakkında da yine yasanın tekrarı 16. bölümde 9 ve 10. ayetlerde çok net bir şekilde okuyabiliyoruz. Ne diyor orada?
Ekim biçme zamanından başlayarak 7 hafta sayacaksınız. Sonra Tanrınız Rabbin sizi kutsadığı oranda vereceğiniz gönülden sunularla onun için haftalar bayramını kutlayacaksınız.
Bakın buradaki şu ifade çok önemli. 7 hafta sayacaksınız. 7 kere 7 49. Onu isteyen bir gün 50. gün. Bakın görebiliyor musunuz? Haftalar bayramı neye denk geliyor? Pentekost gününe denk geliyor. Farkında mısınız? Yani onun için söyledim. Yeni antlaşmada Pentekost ama eski antlaşmada haftalar bayramı. Aslında Yeruşalim'de buluşmuş olmaların nedeni haftalar bayramını kutlamak için onlar gelmişlerdi. Ama Pentekost gününe düştü. 50. gün aynı gün 49 gün onu izleyen 50. gün aynı güne düşmüştü değerli kardeşler. Haftalar bayramı. Onun için 50. gün Yunanca'da ne? Pentekostos. 50. gün. Pentekost oradan geliyor zaten. Pentekost bayramı. Bu nedenle eski antlaşmadaki o haftalar bayramının adı Pentekost olarak da biliniyordu yeni antlaşmada. Şimdi bu haftalar bayramı ilk ürünler bayramı olarak da ifade ediliyor. Haftalar bayramının bir adı da ilk ürünler bayramı. Aslında Pentekost gününde de ilk ürünler toplanmadı mı? Nasıl birbiriyle iç içe farkında mısınız? İlk ürünler toplanmadı mı? 3000 kişi iman etti. Doğru mu? Demek ki haftalar bayramı ilk ürünler bayramı olarak da ifade ediliyordu. Ve bu bayramı hasat kutlaması neyi açıklıyordu? Çölden çıkıp vaat edilen ülkeye girdikleri zaman kutlanıyordu bu. Yani çölden çıkıp vaat edilen ülkeye girdiklerinde kutlanılmıştı bu bayram. Haftalar bayramı. Şimdi şöyle dedi Rab Tanrı Musa aracılığıyla Leviler kitabı 23. bölüm 10. ayet. Şöyle diyor. İsrail halkına de ki Size vereceğim ülkeye girip ürününü biçtiğiniz zaman, bakın burası çok önemli, ilk yetişen ürününüzden bir demet çahine götüreceksiniz. Demek ki ilk ürün bayramı buradan geliyor. Ürün diktikleri, yani ülkeye girdiler, ilk tohumu ektiler, o ilk tohumdan çıkan ürünü topladılar, demetler haline getirdiler, götürdüler, kime verdiler? Tapınakta başkahine verdiler. Başkahin ne yaptı? Toplanan ilk ürünü, o demetlerle toplanmış olan ilk ürünü aldı. Ne yaptı? Tanrı'ya baş rahip tarafından sunuldu değerli kardeşler. Yüzyıllar sonra hasat ya da diğer adıyla ilk ürünler olarak bilinen bu kutlama, İsa Mesih ölümden dirildikten sonra 50. gün aynı güne düşmüştü değerli kardeşler. Yani kutsal ruhu öğrenciler ve orada bulunanların üzerine döktüğü gün. Anlaşıldı mı buraya kadar? Kademe kademe gidiyorum. Onun için çok geniş ya, bitmez yani. Böyle ilk konuşmayla bitecek bir konu. Ama bilgilendirmek istiyorum sizi birazcık. Kafa karışıklığınızı birazcık gidermek istiyorum. Üçüncüsü ne dedik? Evet, fısıh bayramı dedik. İkincisi haftalar bayramı, ilk ürün bayramı. Üçüncüsü nedir? Çadır ya da çardak bayramı. Şimdi bakın değerli kardeşler, İsrail halkı, değil mi, kölelikten kurtulduktan sonra vaat edilen ülke olan Kenan diyarlarına giderlerken ne yaptılar? Çölde kaldılar, değil mi? Peki çölde nerede kaldı bunlar? Allah'ın sıcağında. Ne yaptı bunlar? Çardaklar. Çadır ve çardaklar kuraraktan o çardaklarda, o çadırlarda yaşadılar. Şimdi arkalarından gelecek olan diğer nesile bunu öğretmek için bir araya gelerek çardaklarda bu bayramı kutlamaya başladı bu insanlar. Neden? O çölde yaşadığımız dönemde nasıl bir hayat yaşadık çardaklarda? O çadırlarda nasıl bir hayat yaşadık gerçeğini sonraki nesile aktarabilmek için bunu bir bayram olaraktan hatırladılar ve kutladılar sevgili kardeşler. Onun için Leviler 23. bölümde 42 ve 43. ayetler. Leviler 23, Musa'nın 3. kitabı biliyorsunuz Leviler. 23. bölüm 42 ve 43 ne diyor?
7 gün çardaklarda kalacaksınız. Bütün yerli İsrailliler çardaklarda yaşayacak. Öyle ki gelecek kuşaklar İsrail halkını Mısır'dan çıkardığım zaman çardaklarda barındırdığımı bilsinler.
Bak gördün mü? Neden çardaklarda yaşadılar? Çünkü diyor, değil mi? Mısır'dan çıktığım zaman gelecek olan kuşaklar çardaklarda barındığımızı bilsinler. Oldu mu? Çok net açıklandı değil mi? Demek ki Yahudi halkı tarafından kutlanan 3 bayram sırasıyla fısıh, yani diğer adıyla mayasız ekmek bayramı, ikincisi haftalar, diğer adıyla ilk ürünler bayramı, üçüncüsü ne? Onu da siz söyleyin. Çardak bayramı, yani çadır bayramı. Onun için Yahudi erkekler yılda 3 kez bu 3 bayramı kutlamak için bir araya geldi. Yani neden imanlılar habercinin işleri 2. bölümde bir araya gelmeleri gerekiyordu? Bayramlardan birini, haftalar ilk ürünler bayramını kutlamak için bir araya gelmişlerdi. İşte o Pentekost günüyle o ilk ürünler bayramı aynı güne denk düştü. 7 kere 7 49 ve bir sonraki gün, değil mi? Onu izleyen gün 50. gün. Yani bunu belki çok sık sık tekrarlıyorum, iyice içinize sinmesi için. Şimdi bu 3 bayrama baktığımız zaman harika olan nedir biliyor musunuz? Bu 3 bayramı da Rabbimiz kaldırmaya gelmedi. Kendi özünde tamamladı aslında. Nasıl tamamladı? Bakın, ölümüyle, yani kurban olmasıyla fısıh bayramını tamamladı. Değil mi? Mayasız ekmek fısıh bayramı. Biliyorsunuz fısıh bayramını. Değil mi? Peki dirilişiyle Dirilince ilk ürünler, diğer adıyla hasat bayramını ve dirildikten 50 gün sonra da kutsal ruhunu göndererek sevgili kardeşler, kilisenin doğumunun gerçekleşmesini sağladı. Bakın, üçü de Rab İsa Mesih'te bütünleşti. O zaman hani bazı kişiler var ya, ben belki 2 yıl oldu. Bir tane Adventist, tamam mı? Bizim kapıya gelmişti, yaşlı bir Alman. Ve benimle konuşmak istedi. İstemedim ama bıraktım. Ondan sonra kendisi işte cumartesinin öneminden söz etti. Cumartesi böyle böyle. Ben de tabii konuşmasını anlayınca, peki dedim, pazar günü sizin için ne? Hiçbir şey anlam ifade etmiyor pazar günü onlar için. Çünkü cumartesi, biliyorsunuz Yahudi takvimine göre kutsanan gün anlamına gelen Şabat günüydü, değil mi? Onlar için, Adventistler için en önemli gündür. Ondan sonra hatta ona da dedim ki, ya bak, sen cumartesiyi bu kadar önemli görüyorsun da, ama kutsal kitapta bazı şeyleri kabul edip bazı kişileri bazı şeyleri kabul etmek olmaz. Kabul etmemek olmaz dedim. Sen bu kadar bunun önemini söyle, bizim için dedim pazar günü önemlidir, çünkü Rabbimiz pazar günü ölümden dirildi. Biz her pazar onun dirilişini kutluyoruz. Peki dedim, madem ki öyle, sen dedim sünnet oldun mu? Çünkü yasaya göre sünnet de olmak gerekiyor, değil mi? Alman şaşırdı kaldı. Öyle yok dedim. Bir parça tut, bir parça tutma. Onun için bakın, Kolosellerde çok güzel bir çok güzel bir ayet var 3. bölümde. Oraya götürmek istiyorum sizi. Bütün bu olanlar hepsinin birer simge, birer gölge olduğunu söylüyor. Somut gerçeğin Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih olduğu gerçeğini önümüze koyuyor. Bakın lütfen 2. bölüm, pardon, Koloseller 2. bölüm 16. ve 17. ayetler.
Bu nedenle kimse yiyecek, içecek, bayram, yeni ay ya da şabat günü konusunda sizi yargılamasın.
Bakın, bakın, çok çok çok güzel bir ifade. Bu nedenle hiç kimse yiyecek, içecek, dinsel gün, yeni ya da şabat günü gibi sorunlarla size yargıç kesilmesin. Evet abi.
Bunlar gelecek şeylerin gölgesidir. Aslı ise İsa Mesih'tedir.
Amin, amin. Şimdi değerli kardeşler, elimi koyduğum zaman ne var burada? Bak, ışık, gölge var değil mi? Gölge var, bakın böyle yapınca gölge var. Peki, güç nerede? Gölgede mi, elde mi? Elimde göç, değil mi? Ama gölge elimin olduğunu gösteriyor. Bütün bu olaylar, kurbanlar da dahil, bütün bu günler, bayramlar, hepsi ileriye dönük bir mesajdı. Rabbimiz bunların üçünü de kendinde tamamladı. Amin. Somut gerçek Rabbimizin kendisi. Bu kadar açık, bu kadar net değerli kardeşler. Onun için Pentekost gününde, yani eski antlaşmaya göre ilk ürünler bayramında kutsal ruhun ürünleri toplandı mı? Pentekost gününde ilk ürün bayramında ilk ürün toplandı mı? Toplandı değil mi? Neydi onlar? Hemen söyleyin ya. Okudunuz ilk ürün, işte ikinci bölümde, Elçilerin İşi ikinci bölümde okudunuz. Ürün, ürün. Ortaya çıkan ürün neydi? Kutsal ruhun gelişiyle, Petrus'un kalkıp iyi haberi duyurmasıyla, sözü paylaşmasıyla, söz ve kutsal ruhun oluşumuyla ne ortaya çıktı? Abi 3000 kişi ya, ürün diyorum, ürün, ürün. 3000 kişi iman etti. Ortaya çıkan ürün 3000 kişiydi. Değil mi? Kilise kuruldu. 3000 kişi. Ürün nedir? İlk ürün. İlk ürün 3000 kişidir. Kutsal ruhun gelişiyle ortaya çıkan ürün 3000 kişiydi değerli kardeşler. Kutsal ruhun gücüyle 3000 kişi o gün değişmişti. Düşünün, vaat edilen kutsal ruh gelmezden birkaç dakika öncesine kadar kilise diye bir şey var mıydı? Yoktu. Ama kutsal ruhun gelişiyle kilise ortaya çıkmış oldu. Demek ki Petrus ne yapıyor? Kutsal Ruh'un gelişiyle kalkıyor. İnkar eden Petrus. Korkup kaçan Petrus, Kutsal Ruh'un gelişiyle, bakın demedi mi Rabana, güç ile donatılacaksınız. Aynı Petrus, Kutsal Ruh'un gelişiyle ayağa kalktı, muhteşem bir konuşma yaptı. Doğru mu? Kutsal Ruh'un gelişi, muhteşem bir paylaşım sonrasında ne görüyoruz? Kilise ortaya çıktığını görüyoruz. Yani imanının kilise dediğimiz Rabbin bedenine vaftiz olduğu gün. Neyin sonucu? Kutsal Ruh'un ve sözün birlikte çalışmasının sonucu. Bakın bu çok önemli değerli kardeşler. Hani bir kere örnek verdim ya, bedenen doğmak için kadın ve erkek lazım, anne ve baba. Yeniden doğmak için Kutsal Ruh ve Tanrı'nın sözü lazım. Biz bunu burada görüyor muyuz? Kutsal Ruh geldi, Petrus kalktı, sözü paylaştı. İkisi birlikte iş gördü ve 3000 kişinin yeniden doğmasını sağladı. Ve Kutsal Ruh'un gücüyle, onun gücüyle donatılarak, vaftiz olarak, Rabbin kilise olarak ifade ettiğimiz, gelin olarak ifade ettiğimiz kilisesine, yani evrensel kiliseye, değil mi? Onları katmış oldu sevgili kardeşler. Onun için 1. Korintoslar 12. bölümde bunu harika bir şekilde görebiliyoruz. Belki bunu açıkça söylemek istiyorum değerli kardeşler. İnsanları kilise dediğimiz imanların bedenine yerleştiren vaftiz gerçekleşmiştir. Bakın, imanları Rabbin bedenine, yani kilisesine yerleştiren vaftiz gerçekleşmiştir. Yani bazılarının ifade ettiği gibi sonradan gerçekleşen bir olay ya da sonradan yaşanan bir deneyim değil. Zweite Erfahrung diyorlar. İkinci deneyim diyorlar Almanca'da. Böyle bir şey yok. Bakın değerli kardeşler, kutsal kitapta böyle bir şey yok. Aynı anda, bakın açtınız mı kutsal kitaptaki sözü? 1. Korintoslar 12. bölüm. 13. ayet.
İster Yahudi.
Evet.
İster Grek. İster köle, ister özgür olalım. Hepimiz bir beden olmak üzere aynı ruhta vaftiz edildik ve hepimizin aynı ruhtan içmesi sağlandı.
Bakın bu müthiş bir olay. Müthiş bir olay. Bakın tek ruhta hepimiz, ister Yahudi, ister Yunanlı, ister köle, ister özgür olalım, tek bir bedene. Kime? Rabbimiz İsa Mesih'in kilise olarak ifade ettiği bedene vaftiz edildik. Ne zaman? Kutsal Ruh'un gelişiyle gerçekleşti. İman edince o Kutsal Ruh sana gelip sende konut kuruyor mu? Seni ne yapıyor? Rabbin bedenine katıyor. Ve bu neyin ifadesi sevgili kardeşler? Kutsal Ruh'un bizi Rabbin bedenine koymuş olması bizim kime ait olduğumuzu gösteriyor. Bizler kendimize değil Rabbe aitiz. Doğru mu? Hamdolsun. Demek ki burada iki tane ifade var. Onlara bakmak istiyorum. Çok yanlış anlaşılan ifadeler olmuş olduğu için. Bunlardan ilki tek bir bedene vaftiz. Birincisi bu. İkincisi de kutsal ruhla doldurulmuş olmak. Girişte birazcık söz ettim ama biraz böyle açmak istiyorum. Birincisi tek bir bedene vaftiz. Öbürü de kutsal ruhla doldurulmuş olmak. Demek ki bu gerçek, bakın Efesler mektubunda çok harika bir şekilde önümüze konuyor değerli kardeşler. Efesler yazan mektubun 4. bölümü 4. ayet. 4-4.
Çağrımızdan doğan tek bir umuda çağrıldığınız gibi beden bir, ruh bir, Rab bir, iman bir, vaftiz bir, her şeyden üstün, her şeyle ve her şeyde olan herkesin Tanrısı ve Babası birdir.
Amin, amin, amin. Bakın burada da harika bir şey var. Tek beden, nedir bu tek beden? İman eden kişilerin yeniden doğarak Rabbin bedenine, kilisesine katılması. Yani Pentekost gününden başlayıp, değerli kardeşler öyle düşünün. Pentekost gününden başlayıp, değil mi? Kilise orada, ilk kilise orada oluştu, doğru mu? Oradan başlayıp o kilisenin, yani gelinin göğe alınıncaya kadar O dönem içerisinde var olan bütün imanları temsil ediyor tek beden. Yani iman etmiş olan imanlı kardeşleri. Rabbin kilisesine ait olan imanlar. Anlatabiliyor muyum? O bedene ait olan imanlar. Peki tek ruh deyince ne anlıyoruz? Tek ruh olarak ifade edilen kutsal ruh deyince ne anlıyoruz? O da bizim iman ettiğimizde aldığımız kutsal ruhu ifade etmiyor mu? O da onu ifade ediyor. İman ettiğimizde kutsal ruhu alıyoruz ve vaftiz ederek kutsal ruhun vaftiziyle Rabbin kilisesine bağlanmış oluyoruz. Ve bu ruh iman edenin yüreğinde konut kurdu mu? Kurdu. Bu kutsal ruh bizde var mı? Yok. Yok mu, var mı? Var. Bir yere gidiyor mu, geliyor mu? Ha? O zaman gel kutsal ruh demeye gerek var mı? Selim'e? Yok değil mi? Gel kutsal ruh demeye gerek yok. Kutsal ruha diyebilirsin. Ya Rab, hani kutsal ruh varlığımı senin ellerine emanet ediyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani sen ancak izin verebilirsin kutsal ruhun yüreğinde işlemesine. Ama gel dersen sanki bu gitmiş, çağırıyorsun gelsin tekrar diye. Hayır. Yüreklerde konut kurmuştur. İman eder etmez kutsal ruhun vaftizi gerçekleşerek bunun bir göstergesi olarak yüreklerimizde tapınak olarak ifade edilen yüreklerde konut kurmuştur değerli kardeşler. Demek ki tek vaftizde neyi açıklıyor? Tek vaftizde tek beden, tek ruh açıkladık. Tek vaftiz neyi açıklıyor? O da işte kutsal ruhun vaftizini bize açıklıyor. Ama bir de su vaftizi var. Değil mi? Bir de ateş vaftizi var, değil mi? Bakın. Peki şimdi birazcık gireceğim ama hemen hızlı bir şekilde söyleyeyim. Ateş vaftizi imanlar için geçerli olan bir vaftiz değil. Ateş neyin simgesi? Acının, yargının, sıkıntının. Yani iman etmeyenler için geçerli olan vaftiz. Yani yargı vaftizi. Yargılanmanın sonucu gerçekleşecek olan ateş üzerinde. Ateş ne yapıyor? Yakıyor değil mi? Ama su vaftizini biz ne zaman alıyoruz? İman ediyoruz. Yeniden doğuyoruz. Ben yeniden doğuşu görüyor muyum? Ali'yi görmüyorum. Yüreğine baktığımda senin yüreğini göremediğim için yürekte gerçekleşen yeni doğumu göremiyorum. Ama ben onu dışarıya nasıl gösteriyorum simgesel olarak? Suyun altına giriyorum. İsa Mesih ile birlikte öldüm diyorum. Değil mi? Ve suyun altından çıktığım zaman İsa Mesih ile birlikte yepyeni hayata dirildim diyorum. Demek ki vaftiz, su vaftizi iman ettikten sonra gerçekleşen su vaftizidir. Anlatabiliyor muyum? Bakın, baktığımız zaman değil mi? Kutsal ruhun vaftizi, ateş vaftizi, su vaftizi. Bunlar biraz olsun anlaşılması gerekiyor. Onun için Koloseliler 2. bölümün 12. ayetinde 2:12'de şöyle bir ifade var. Diyor ki vaftizde onunla birlikte gömüldünüz diyor. Bakın. Onu ölümden dirilten Tanrı'nın gücüne iman ederek onunla birlikte dirildiniz. Bakın. Öldünüz, gömüldünüz, dirildiniz. Vaftiz nedir? Ölümün, gömülüşün, dirilişin resmi. Simgesel anlamda. Değil mi? Burada gerçekleşen olayın dışarıya yansıması. Artık ben yaşamıyorum. Değil mi? Artık ben yaşamıyorum. Suyun altından yürü. Mesih bende yaşıyor. Galatyalar 2:20 çok iyi bilinen bir ayet. Ne diyor? O ayeti ezberleyin bakın şöyle diyor. Ben diyor İsa Mesih ile birlikte çarmıha girildim. Artık ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor. Şimdi yaşadığım hayatı diyor, beni seven, doğru mu? Ve benim için hayatını feda eden Tanrı'nın oğluna imanla sürdürüyorum. İmanla değişmiş midir? Değişmiştir değil mi? Demek ki iman ettiğimizde kutsal ruh aracılığıyla vaftiz olduğumuzda iman eder etmez Rabbin bedeninin bir parçası olduğumuzda ne yapıyoruz? onunla birlikte ölüyoruz. Doğru mu? Artık ben yaşamıyorum. İsa Mesih Recep'te yaşıyor. Recep'in sürdürdüğü şimdiki yaşam, beni seven, benim için hayatını feda eden İsa Mesih'e olan imanla devam ediyor bu yaşam. Doğru mu? Yeni yaşam İsa Mesih'e olan imanla devam ediyor. İmanla başladık. İmana devam ediyoruz. İmanla da sonuca ulaşacağız değerli kardeşler. Şimdi altını çizerek vurguluyorum anlaşılsın diye. Ama noktalayacağım yavaş yavaş. Asıl vaftiz yani iman ettiğin anda gerçekleşen Kutsal Ruh'un vaftizidir. Asıl vaftiz. Yani iman eder etmez gerçekleşen vaftiz Kutsal Ruh'un vaftizidir. Onun için size hiçbir kimse size söylemesin. İman ettiniz ama sen Kutsal Ruh'la vaftiz oldun mu? O zaman diyebilirsiniz bana bir örnek gösterin Kutsal Kitap'tan. Var mı? Yok. İman eder etmez gerçekleşen vaftiz, tek vaftiz gerçekten de değerli kardeşler Kutsal Ruh'un vaftizidir. Onun için imanlar topluluğuna katmış olduğu için bunu belki söylemek istiyorum değerli kardeşler. Kutsal Ruh'un yani Kutsal Ruh'un gerçekleştirdiği iş bu aslında. Bazıları diyor ki ya sen dillerle konuşuyor musun? Bakın şimdi şöyle diyorlar. Dillerle konuşuyor musun? Keşke dillerle konuşursun dese bilinmeyen dillerle diyorlar. Bilinmeyen sözü yok Kutsal Kitap'ta. Diller diyor. Yabancı diller diyor. Değil mi? Diyor ki sen bilinmeyen dillerle konuşuyor musun? Ondan sonra hayır diyorsun. Ama sen o zaman Kutsal Ruh'la vaftiz olmadın mı? Bakın Kutsal Ruh neyin tanıklığını yapıyor? Bize şunun tanıklığını yapıyor. Evet sen dillerle konuşuyorsan ben sende varım. Bunun tanıklığını mı yapıyor Kutsal Ruh? Hayır. Tanrı'nın çocukları olduğumuzun tanıklığını yapıyor. Haberci Pavlos öyle söylüyor. Bakın Romalılar mektubuna. Lütfen açın bakın. Romalılar mektubu 8. bölüm 16. ayet. Bu çok önemli bir ayet.
Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder.
Çok net değil mi? Bakın bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuzu yani dillerle konuştuğumuzu tanıklık eder diye bir şey yok. Tanrı'nın çocukları olduğumuzu tanıklık eder diyor. Bakın değerli kardeşler biliyorsunuz bu Korintos topluluğunda o mektupta çok okuyoruz değil mi bu diller konusunu? Bakın Korint'teki imanların hepsi Kutsal Ruh'la vaftiz olmadılar mı? Oldular. İmanlı değil miydi onlar? İmanlıydı. Kutsal Ruh'la vaftiz olmadılar mı? Oldular. Ama hepsi dillerle konuşuyor muydu? Yok. Nereden biliyoruz? Bakın açın lütfen 1. Korintoslar mektubu 12. Çok geniş tutuyor ama bu çok önemli olduğu için. 1. Korintoslar 12 ayet 30.
Hepsinin hastalara iyileştirme armağanları var mı? Hepsi bilmediği dilleri konuşabilir.
Bakın bu harika değil mi? Hepsi bilmediği dillerle konuşuyor mu? Demek ki hepsi konuşmuyordu. Doğru mu? Bu ifade neyi gösteriyor? Onların evet imanlı olduğunu, yeniden doğmuş olduğunu, Kutsal Ruh'un vaftiziyle donatılmış olduğunu ama dillerle konuşmadığını görüyorsunuz. O zaman şunu diyemeyiz. İmanlıysan o zaman dillerle konuşmalısın. Böyle bir şey yok. Değerli kardeşler. Bu çok geniş bir konu. Aslında çok çok şeyler söylenebilir. Ama başka bir gün bu diller üzerinde de konuşuruz. Acaba o dönemdeki diller nasıl bir dillerdi? Bugün günümüzde bazı kiliselerde 5 tane kelime, halamaşara, kuroşara, maraşura, 4 tane 5 tane kelimeyi tekrarlıyorlar. Çıkıyor birisi, sen yaşadın herhalde Selim'e, güldüğüne göre yaşadın. Değil mi? 5 tane, 4 tane 5 tane kelimeyi tekrarlıyorlar. Çıkıyor birisi de 3 dakika 5 dakika yorum yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Bakın değerli kardeşler, Pavlos'un dediği gibi bilmediğim dillerle konuşmaksa konuşmak yerine bildiğim dille konuşurum, değil mi? Daha iyidir. Doğru mu? Bu kadar açık ve net. O konuya ben çok fazla girmek istemiyorum ama burada şunu görmek istiyorum. Kutsal Ruh'la vaftizin getirisi dillerle konuşmak değildir. Kutsal Ruh'un getirisi yaptığı iş benim Tanrı'nın çocuğu olduğuma tanıklık etmiş olmasıdır. Doğru mu? Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. O zaman belki toparlayacak olursak şunu söyleyebiliriz değerli kardeşler. Aslında 3 nokta var belki. Bunlardan bir tanesi değerli kardeşler, Kutsal Ruh İsa Mesih'e iman aracılığıyla tüm imanlara verilmiştir. Birinci nokta bu. İman eden herkese Kutsal Ruh verilmiştir. Doğru mu? Birinci nokta bu. O zaman açın lütfen Yuhanna 7. bölüm 37, 38 ve 39. ayetler.
Bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı. Yüksek sesle şöyle dedi. Bir kimse susamışsa bana gelsin içsin. Kutsal yazıda dendiği gibi bana iman edenin içinden diri su ırmakları akacaktır.
Evet.
Bunu kendisine iman edenlerin alacağı ruhla ilgili olarak
bak, söylüyorum. Bak alacağı ruhla ilgili. Demek ki iman ettiğimizde alacağımız ruhla ilgili bunu söylediğini çok açıkça gösteriyor. Demek ki açık ve net değerli kardeşler. İman eden can Kutsal Ruh'u kesinlikle ve kesinlikle alır. O nedenle haberci Pavlos bakın ne diyor çok güzel bir şekilde. 6. bölümde 1. Korintoslar mektubu 6. bölüm 19 ve 20. ayetler. 1. Korintoslar mektubu 6. bölüm 19 ve 20.
Bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz.
Bakın. İman ediyorsun. Kutsal ruh geliyor tapınak olarak ifade ettiği burada konut kuruyor değil mi? Allah'ın konutu, tapınağı. Ne var burada? Kutsal ruh. Diyor ki konut kurdu burada. Konut kurdu. Doğru mu? Çok net ve açık değerli kardeşler. Demek ki Tanrı'yı yüceltebilmek için kutsal ruhu almış olmak gerekiyor. Demek ki kutsal ruhun vaftizi Rabbin bedenine, kilisesine ait olduğumuzu gösteriyor. Doğru mu? Kutsal ruhun vaftizi Rabbin bedenine ait olduğumuzu gösteriyor. Kutsal ruhla dolu olmak neyi gösteriyor? Rabbin yönetimi altında, kutsal ruhun yönetimi altında olduğumuzu gösteriyor. Anlaşıldı mı? Ve belki bir şey daha söyleyip noktalayacağım. İkincisi de değerli kardeşler, kutsal ruh kurtuluşun anında, iman ettiğin anda verilmiş olması. Bak, kutsal ruh herkese veriliyor ve ne zaman veriliyor? İman eder etmez. Bu da ikinci noktamız. Aç lütfen Efesler 1.13. Efesler 1.13.
Gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun müjdesini duyup ona iman ettiğinizde siz de vaat edilen kutsal ruhla onda mühürlendiniz.
Bakın harika bir şekilde. Gerçeğin bildirisini, kurtuluşunun müjdesini duyup ona iman ettiğinizde bakın değerli kardeşler. Bu çok önemli bir şey. Önce duyuyoruz. İman ediyorsun ya da etmiyorsun. Doğru mu? Ama iman ettiğinde ne oluyor? Kutsal ruh seni mühürlüyor mu? Mühürlüyor. O mühürü kim açabilir? Vahiy 5'e bakarsanız kuzu diyor. İsa Mesih'ten başka kimse açamaz. Örnek vereyim. Elektrik sayaçlarını düşünün. Elektrik sayaçları var değil mi? Evde su sayaçları var. Biz açabiliyor muyuz mühürü? Kim açıyor? Devletin belirlediği memur geliyor açıyor. Doğru mu? Ben açamam. Demek ki benim o kutsal ruhun mühürü ancak Mesih geldiğinde o mühürü açacak hamdolsun. Doğru mu? Vahiy 5'te bunu okuyoruz. Ondan sonra ne diyor abi? Siz de vaat edilen kutsal ruhla mühürlendiniz. Şimdi bakın. Bu konuda Galatya'daki imanlılar zorluk çekiyordu. Yani iman ettik ama bu yetmez. Artı sünnet de olman lazım diyorlardı. Galatya'daki imanlılar. Hayır bu yetmez, şu da olması lazım. Bu da olması lazım dediklerinde haberci Pavlos ne yaptı? Acayip bir şekilde payladı onları, değil mi? Ey akılsız Galatyalılar dedi. Sizi kim büyüledi? Tekrar eskiye dönüyorsunuz. Geriye dönüş yapıyorsunuz. Onun için Kutsal Ruh tüm imanlara verilmiştir. İkincisi de iman eder etmez Kutsal Ruh'u imanla almıştır. Ve üçüncüsü son da şu. Kutsal Ruh iman edenin yüreğinde geçici değil, kalıcı olmuştur. Ben söylemiyorum, Kutsal Kitap söylüyor. Bakın değerli kardeşler. Yani bir tarafa gitmiyor Kutsal Ruh. Geldi, gitti. Eski Antlaşma'da böyleydi ama. Çünkü Eski Antlaşma döneminde Kutsal Ruh geliyordu, gidiyordu. Davut'ta görüyoruz değil mi? Samuel'de, birçok kişilerde görüyoruz. Ama Pentekost günü Kutsal Ruh geldikten sonra, vaat gerçekleştikten sonra, Kutsal Ruh burada konut kurduktan sonra gidip gelme yok. Amin. Çok net söylüyorum. Onun için bakın, lütfen açabilir misiniz değerli kardeşler? 1. Korintoslar 3.16. 1. Korintoslar 3.16. Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı'nın ruhunun sizde yaşadığını bilmiyor musunuz? Ali biliyor musun? Oğlum sen bilmiyor musun Kutsal Ruh sende yaşıyor? Sen bilmiyor musun Enver? Kutsal Ruh sende yaşıyor. Sen bilmiyor musun Selim'e, Hatice? Kutsal Ruh sende yaşıyor. Pavlos diyor, Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı'nın ruhunun sizde yaşadığını bilmiyor musunuz? Ve harika olan, Rabbimiz gelip bizleri onunla birlikte yüceltilene kadar yürekte yerleşmiş olan Kutsal Ruh, imanlının nesidir? Güvencesi. Bak, Rab gelene kadar Kutsal Ruh ne yapıyor? Güvence olarak da yüreğimizde. Mühürledi çünkü bizi. Emniyet altına aldı. Doğru mu? Ne yapacak o Kutsal Ruh? Bizi gitmemiz gereken yere ulaştıracak. Amin. Bakın, iki ayetle noktalayacağım. İki ayet. Birincisi, Subutay sen aç. 2. Korintoslar 1.22. Hatice sen de Efesler 1.14. Efesler mektubu 1. bölüm 14. ayet. 2. Korintoslar 1.22 ne diyor Subutay? 2. Korintoslar 1.22.
O bizi mühürledi, güvence olarak da yüreklerimize Kutsal Ruh'u yerleştirdi.
Ben mi söylüyorum bunu? Ben şaşırıp kalıyorum ya değerli kardeşler. Hayır. Sen ikinci deneyimi yaşadın mı? Kutsal Ruh'la vaftiz oldun mu? Bu neye benziyor biliyor musunuz değerli kardeşler? Sanki Rabbin yaptıkları yeterli değil. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bak ne kadar güzel. O bizi mühürledi. Güvence olarak ne verdi bize? Bir garanti, bir şey var. Kutsal Ruh'u yerleştirdi. Bakın şimdi 1.14'ü okuyun. Harika bir ayet. Ne diyor Efes 1.14 Hatice?
Ruh Tanrı'nın yüceliğinin övülmesi için Tanrı'ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir.
Bak, mirasımızın güvencesidir. Harika. Tanrı'ya ait olanların kurtuluşuna dek, yani biz daha beden kurtuldu mu? Daha tam kurtulmadı değil mi? Bu gerçekleşinceye kadar mirasımızın, yani onda sahip olduğumuz her şeyin güvencesi yüreklerde konut kurmuş olan Kutsal Ruh'tur. Amin. Amin. Amin. Eğelim yüreklerimizi. Rab aramızda sevgili kardeşler. Bazen zamanla yarışıyoruz. Ama bunlar çok önemli konular. Ve kiliselerin bölünmelerini sağlayan neden de budur. Değerli kardeşler, kimseye karşı değilim. Bakın, bütün kilisedeki imanlılar benim kardeşimdir. Kimseyi ayırmıyorum. Ama sağlıklı öğretide gelişmek lazım. Kutsal Kitap'ta bir öğreti var. 10 tane öğreti yok, bir tane öğreti var. Rab bize yardım etsin, bunu keşfedelim hepimiz. Değerli kardeşler, her şey burada. Bu iki kapak arasında. Başka bir şeyler beklemenize gerek yok. Her zaman söylüyorum ya, ben size böyle konuşuyorum, Rab da bununla konuşuyor. Doğru mu? Bu kadar basit. O zaman dua edelim ki Rab bizim anlayışımıza dokunsun. Göremediğimizi görmemizi, anlayamadığımızı anlamamızı sağlasın her birimizin.